Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinde ehli kitapla ilgili onlara hitap eden, onların yanlışlarını anlatan ayet-i kerimeleri okuyorduk. En son 69 ve 70. ayetleri okumuştuk. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz mealen şöyle buyurmakta. Ehli kitaptan bir grup sizi doğru yoldan saptırmak isterler. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırırlar da bunun farkına bile varmazlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Muhterem dinleyicilerim, Kur'an-ı Kerim'in literatüründe ehli kitap, İslam'dan önce kendilerine kitap verilmiş kimselere hitaben kullanılan bir ifadedir. Yahudi ve Hristiyanları içine alır. Duruma göre bazen buradaki hitabın ilk muhatapları Yahudiler, bazen de Hristiyanlar olur. Aslında ehli kitap kendi içinde şu anki halleriyle tek bir zümreyi ifade etmez. Onların kalpleri, gönülleri, inançları, ahlakları, yaşayışları hepsi birbirinden farklılık arz eder. Mesela Yahudiler pek çok fırkaya ayrılmıştır. Bir kısmı bir kısmını kabul etmez. Yine Yahudiler kendisinden sonra gelmiş olan İncil'i, onu getiren Hazreti İsa'yı peygamber olarak, hakikat olarak kabul etmezler, reddederler. Dolayısıyla Hristiyanlık da Yahudiler açısından batıl, bozuk bir dindir. Uydurma bir dindir. Hazreti İsa da yalancı bir peygamberdir vesaire. Yani Yahudilere göre Müslümanlar nasıl sapıksa Hristiyanlar da yanlış yoldadırlar. Diğer taraftan Hristiyanlar da aslen kendi ellerindeki İncil'in dayandığı Tevrat'ı hak kitap olarak görmekle beraber ondaki hükümlerle amel etmeleri, o hükümleri uygulamaları gerekmekle beraber yine kalp olarak, inanç olarak Yahudilikten bambaşka bir mecradadırlar. Pek çok kez Yahudileri suçlarlar, onlara karşı kötü gözle bakarlar ve yine son 50-60 yıl öncesine kadar kiliselerde, ayinlerinde Yahudilere lanet okuyan bir nefret söylemine sahiptirler. Aslında demin dediğim gibi her bir din, Yahudilik de Hristiyanlık da bölük pörçük, kendi içinde birbirine düşman, nefret kusan fırkalara ayrıldığı gibi iki din mensubu da, Hristiyanlık ve Yahudilik dini mensupları da birbirlerine karşı yine art gözle, kötü gözle bakarlar. Tabiri caizse birbirinin kuyusunu kazarlar. Fakat Kur'an-ı Kerim onları Allah'tan gönderilmiş kitabı tahrif etmeleri, değiştirmeleri, aslına uygun yaşamamaları, o aslını muhafaza etmemeleri sebebiyle tek bir zümre olarak isimlendirmektedir. İşte hakikatten bir nebze ellerinde bulunmasına rağmen Allah'ı, peygamberi, ahiret gününü, kitabı ismen en azından bilmelerine, tanımalarına, ortak paydaları bulunmalarına rağmen ve en önemlisi en son peygambere, en son gelen dine, kitaba, kendi kitaplarına iman etmenin bir vecibesi, gerekliliği olarak iman etmeleri gerekirken onlar ne Allah'a imanın, ne ahirete imanın, ne de ellerindeki kitaba imanın gereğini yapmışlar ve son peygambere iman etmemişlerdir. Onlar aslında bu inançsızlıklarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inanmamakla, Allah'ın son gönderdiği kitaba inanmamakla, kendi kitaplarına karşı, kendi peygamberlerine karşı da samimi olmadıklarını göstermektedirler. Çünkü eğer kendi kitaplarını Allah'ın gönderdiği şekliyle de olsa şu anki bozuk haliyle de olsa tam olarak iman etmiş olsalar, onda Allah'ın son dinle, son peygamberle ilgili açık işaretlerini, emirlerini, ikazlarını görecekler. Böylece o son gelen Nebi'ye, ümmi peygambere tabi olacaklar. Kendi kitaplarına imanları aslında onları Peygamber Efendimiz'e iman etmeye götürdüğü halde, hak ile batılı çok rahat bir şekilde ayırt edebildikleri halde, onlar bilerek, isteyerek hakla batılı birbirine karıştırmışlar ve hakkı bir tarafa bırakarak batılı, yanlış yolu seçmişlerdir. Fakat onların hatası sadece kendilerinin yanlış yolu tutturmasıyla bitmez. Aksine onlar bu tutturdukları yolu hak yol olarak görür, gösterir, insanları buna davet ederler ve daha da kötüsü, kendilerince de malum olan gerçeği, hakikati örtbas etmek için, değiştirmek, bozmak, tanınmaz hale getirmek için de İslam'a, Peygamber Efendimiz'e, Kur'an-ı Kerim'e taan ederler. Hakla batılı karıştırıp insanların doğruyla yanlışı görmesini engellemeye çalışırlar ve bunu yanlışlıkla değil, bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak yaparlar. Çünkü kalplerinde bitmez tükenmez bir kıskançlık, yine parmaklarını yiyecek kadar bir nefret ve öfke vardır İslam'a karşı. İşte Rabbimizin ısrarla onları tedip etmeye, uyarmaya, ikaz etmeye çalıştığı husus, onların Allah'ın ayetlerini gördüğü halde inkar edenlerin ilki olmaya çalışmalarıdır. Çünkü hakkı bilen, hakkın ne olduğunun farkında olan kimse hakka tabi olmalıdır. Bu hususta ehli kitabın cahil halk kesimi bir tarafa, özellikle kitap okuyan, Allah'ın gönderdiği kitap hakkında bilgisi olan ulemanın, din alimlerinin bu hususta öncülük yapması, insanları Allah'ın son gönderdiği hakikate, Allah'ın dinine, son peygambere çağırması gerekirken, maalesef o alim kisvesindeki sapık insanlar kendileri saptığı gibi kendisine tabi olmuş zümreleri de, halkları da sapıtmaktadırlar. Hatta onlar müminlerin peygamberlerine, dinlerine olan bağlılıklarını da çekemezler ve onları da o dinden uzaklaştırmak için, haktan, hakikatten uzaklaştırmak için ellerindeki bütün imkanları seferber ederler. Bu hakikatin çarpıtılmasının en kötü şekli, belki de doğruyla yanlışın birbirine harman edilmesidir. Bu hususta ayet-i kerimede, 71. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: Estaizu billah, bismillah. Ya ehlel kitabi, lime telbisunel hakka bil batili ve tektumunel hakka ve entum ta'lemun. Ey ehli kitap! Bile bile niçin hakkı batılla karıştırıyor ve gerçeği gizliyorsunuz? Bir önceki ayet-i kerimede Rabbimiz, Allah'ın ayetlerine şahit olduğunuz halde, gerçeği görüp durduğunuz halde bunu niye inkar ediyorsunuz demişti. Burada da ilim sahibi olduğunuz, doğruyla yanlışı bildiğiniz halde hakkı gizliyor ve hakla batılı birbirine karıştırıyorsunuz ki insanlar doğruyla yanlışı ayırt edemesin ve Allah'a giden yolu bulamasın. Bundan sonraki bölümde Rabbimiz bu ehli kitabın hakla batılı karıştırmak için, doğruyla yanlışı harman etmek için, insanların gönüllerini, kafalarını bulandırmak için ne gibi hileler kurduklarını, ne gibi komplolar peşinde olduğunu haber vermekte. Bundan sonraki kısım genel hitaplardan sonra özel bir hitaba, Medine'de yaşanan hadiselere dikkat çekmektedir. 72. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve kâlet taifetun min ehlil kitâbi âminu billezî unzile alellezîne âmenû vechen nehâr vekfurû âhirehû leallehum yarci'ûn. Ehli kitaptan bir kısmı kendi aralarında şöyle konuştular. Müminlere indirilen Kur'an'a günün başında inanmış gibi görünüverin. Günün sonunda ise onu inkar edin. Belki böylece dinlerinden şüpheye düşüp önceki inançlarına geri dönerler. Muhterem dinleyicilerim, rivayetlere göre Yahudilerden 12 kişilik bir hahamlar topluluğu birbirlerine Peygamber Efendimiz'e, ashab-ı kirama karşı ne gibi oyunlar oynayalım diye konuşup istişare ederlerken bir tanesi bir günün başlangıcında biz Müslüman olduk diyerek peygambere gidin, iman edin. Böylece Müslümanlar sevinsinler, sizin gerçekten onların arasına katıldığınızı zannetsinler. Fakat bir müddet sonra günün ilerleyen saatlerinde tekrar gidin ve biz alimlerimize, hahamlarımıza sorduk ve sonunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir yalancı olduğunu, gerçek peygamber olmadığını anladık. Sizin dediğiniz gibi Kur'an'ın ve son peygamberin işaretlerini kendi kitabımızda, dinimizde bulamadık. Bu yüzden biz tekrar eski dinimize, Yahudiliğe dönüyoruz diyerek onların kafalarını, gönüllerini karıştırın diyerek bir taktik öğretirler. Bu kulis Yahudilerin kendi aralarındaki fısır fısır konuştukları, gizli taktikler oluştukları bir demdi. Fakat Allah-u Teala onların kendi içlerindeki gizli dedikodu şeklindeki fısıltılarla oluşturdukları bu kumpası, bu oyunu bütün dünyaya, çağlara ve kıyamete kadar bütün insanlara ilan ederek onların ne kadar art niyetli, ne kadar haktan, hakikatten, doğrudan uzak olduğunu, inanmak hususunda ne kadar ikircikli tavır takındıklarını, ne kadar insanları saptırmak için gayretli olduklarını ve ne noktaya kadar düşebildiklerini göstermektedir. Rabbimiz hem Peygamber Efendimiz'e, kendisine gelen bu sahtekar insanlara karşı uyanık olmasına, hem de müminlerin samimi bir şekilde iman etmemiş kimselere, onların bu ayak oyunlarına kanmaması gerektiğini haber vermektedir. O halde özetleyecek olursak, Allah insanlık tarihi boyunca kendisine çağıran kitaplar ve o kitapları, o suhları öğreten peygamberler göndermiştir. Bir hayat nizamı, bir yaşayış modeli göstermiştir insanlara. Fakat insanlar bu hayat nizamını, bu yaşayış modelini hayatlarına tatbik ederek en güzel, en müreffeh, en huzurlu bir hayatı seçecekleri yerde nefislerine hitap etmediği için, arzu ve heveslerine uymadığı için ilahi beyanları, bu büyük buyrukları değiştirmişler, tahrif etmişler. O buyruğun kaynağı olan kitapların aslını değiştirerek, bozarak, peygamberin hitaplarını anlaşılmaz hale getirmeye çalışarak insanları Allah'tan uzaklaştırmışlar. Kendileri saptığı gibi insanların daha sonra bu hakkı bularak Allah'a ulaşmasına da mani olmak için tanınmaz hale getirmeye çalışmışlar. İşte Rabbimiz bu yol kesici, eşkıya tabiatlı, insanın canından çok ahiretine kasteden, onu sonsuz bir azaba düşürmeye çalışan şeytanın avanesine ve onların oyunlarına karşı bizi uyanık olmaya çağırıyor ve insanın en büyük emaneti olan dinine karşı samimi bir şekilde bağlanmayı, bu husustaki sahtekarlara karşı da dört gözle uyanık olarak hazır beklemeyi emrediyor. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim. An Enes'in radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ünsur ehake zalimen ev mazlumen. Fekale racul. Ya Resulallah. Ensuruhu izâ kâne mazlûmen. Erâeyte in kâne zâlimen, keyfe ensuruh? Kâle, tahcüzuhu ev temne'uhu minezzulm. Fe inne zâlike nasruh. Ravâhul Bukhari. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşin, zalim de mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz? Dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir, buyurdu. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz Müslümanlara Müslümanlık ahlakına yakışan, onun prensiplerini ortaya koyan çok mühim bir düstur veriyor. Müslümanların kardeşlerine yardımcı olması. Müslümanların kardeşi bazen zalim olur, bazen mazlum olur. Müslüman zalime de yardım etmeli, mazluma da yardım etmelidir. İnsanın mazlum kişiye yardım etmesi kolaydır, anlaşılır. Sıkıntısını giderir, derdi varsa, hastalığı varsa, parası yoksa, ona göre ihtiyacı neyse yardımcı olur, onun mazlumiyetine derman olur. Fakat zalime yardım ilk anlaşıldığı gibi o kötülüğü yaparken, zulmederken ona destek olmak demek değildir. Zalime yardım, onun zulme düşmesini engellemek, zulmetmesine mani olmak ve onu ahiret açısından o zulmün pençesinden kurtarmakla olur. Zulüm, bir şeyin hakkını vermemek, adaleti ters çevirmek ve haksızlık yapmak demektir. İnsan, Müslüman kisvesiyle dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı olursa olsun, zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Elindeki imkanlarla, maddi manevi gücüyle, yetkisiyle, kısacası her türlü fırsatta, her türlü imkanda mazlumun yüzünü güldürmek, zalimin zulmünü engelleyip onu aslında kötülükten korumak, ona kardeşlik yapmak Müslümanlığın en büyük şiarıdır, en güzel örneğidir. Dolayısıyla Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Müslümanlar geçtiği yerleri kirleten, geride yıkım bırakan, enkaz bırakan insanlar değil, geçtiği yerlerde temizlik bırakan, güzellik bırakan, gönülleri mest eden bir ahlakla örnek olan, öncü olan kimselerdir. Onlar imanlarının gereği olarak kardeşlik hukukuna riayet ederler ve yine ellerinden geldiği kadar bütün insanlığa, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa güzellik hususunda öncülük ederler, önderlik ederler. Bir Müslümanın kalbinde zulme de, zalime de bir muhabbet olamaz. Müslümanlar karşılaştıkları hadiselerde güç de olsa, zor duruma düşseler de hep mazlumdan yana tercihlerini koyarlar. Hep zalimin karşısında hakkın adalet kılıcı olurlar. Eğer Müslümanlar da zulme iştirak ederse, Müslümanlar da mazlumların gözünün yaşını silmezse, bu dünya yaşanmaz bir cehenneme dönüşür. O halde Müslümanların en önemli vasfı, kitaplardaki bu bilgileri hayata tatbik etmektir. İslamiyet'in kitaplarda güzel olması bizi kurtarmaz. Biz ancak o kitaplardaki esasları hayatımıza intikal ettirip o güzelliği yaşayan bir model olarak canlı bir Kur'an, güzel bir peygamber takipçisi olarak, model üslup olarak, rol model şahsiyet olarak hayatımıza tatbik ettiğimiz ölçüde İslam can bulur, kan bulur, hayat bulur. Bugün yaşadığımız problemlerin pek çoğu İslam'ın zaafından değil, Müslümanların o İslam'ı öğrenmemesinden, yaşamamasından kaynaklanmaktadır. Sadece şu prensip bile bütün dünyanın yüzünü güldürecek en önemli prensiplerden bir tanesidir. Bugün dünyaya baktığımız zaman Müslümanlar yanı başında olan hadiseler karşısında mazlumların değil, çoğunlukla zalimin yanında yer alırlar. Onun gücünden, kuvvetinden korkarlar. Onun otoritesinden, imkanlarından nasip almak isterler. Kısacası yaşadıkları hayatın hesabının Allah huzurunda verileceğini unutarak yaşarlar. Bu da elbette en büyük faciadır, en büyük iman zaafıdır ve dünya bugün eğer yaşanılmayacak kadar çekilmez bir hal almışsa, onun en büyük sebeplerinden bir tanesi Müslümanlarla İslamiyet arasındaki bu mesafedir. Rabbimiz bizi tekrar öğrettiği esaslara bütün gönlüyle iman eden, onu her sözü ve davranışıyla tatbik eden hakiki Müslümanlardan eylesin. Programımızın son kısmında Allah dostlarından Cüneyd-i Bağdadi'ye misafir olalım. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'ye birisi 500 altın getirmiş ve bunları al, arkadaşların arasında taksim et demişti. Ona şöyle sordu: bu verdiğinden arta kalan malın var mı? Evet, var. Sende bulunan malın artmasını ister misin? Evet, isterim. Bu cevaplar karşısında Cüneyd Bağdadi kendisine bu parayı getiren kişiye, o halde bu getirdiklerini al, çünkü sen bunlara bizden daha çok muhtaçsın der. Benzer bir kıssa daha önce de geçmişti. Bir kral, bir padişah, bir sultan Allah dostlarından bir tanesine yüklüce bir miktar bağışta bulunmak istemiş. O da sen bunlara benden daha çok muhtaçsın demişti. Kral nükteyi anlamadığı için senin hiçbir şeyin yok. Üstünde şu parçalanmış kıyafetler var. Belki karnını doyuracak bir ekmek almaya malik değilsin. Benimse hazinelerim ağzına kadar dolu ve sen diyorsun ki sen fakirsin, ben ise bu paraya muhtaç değilim. Bu nasıl olur? O Allah dostu o krala, sen hazinenin daha fazla olmasını istemez misin? 5 oda dolusu altının varsa 6.sını istemez misin? Evet, isterim. İşte bak, sen benden daha çok bu paralara muhtaçsın der. Zenginlik kalptedir güzel dostlar. İnsan cebinde malı olduğu zaman değil, karnı tok olduğu zaman değil, gözü tok olduğu zaman zengindir. Cebinde, kasasında, hazinesinde, dünyalar kadar malı olduğu halde, hala başkasının malında mülkünde gözü olan insan, zengin değil, tok değildir. Bilakis o, doymayacak bir açlığa tutulmuş demektir. Allah dostları, Allah'a sonsuz itimat içinde günlük nafakasını temin ettikten sonra geri kalan her şeyini infak halinde olan insanlardır. Onlar Allah'ın rezzak oluşuna, rızka kefil oluşuna inanmış ve ellerini sadece ona açmışlardır. Onlar insanlardan dilenmezler. İnsanların elindekine gözlerini dikmezler. Kalplerini dünyanın meşgalesi, dünyanın malı mülkü, dünyanın dağdağısı meşgul etmez. Onlar kendilerini Allah'ın dinine adamış, insanlara hizmetle bu fani ömürlerini tüketmenin gayreti içine girmişlerdir. Şüphesiz bu İslam'ın çalışmayı emretmesine mani değildir. Rızık peşinde koşmak, insanın rızık kazanmak için bir takım sıkıntılar çekmesi, ailesini geçindirmek için, başkasına muhtaç olmamak, kendi ayakları üzerinde durmak için helalinden rızık temin etmesi bir nevi cihattır. Bunu küçümsemek için değil, fakat insan çalıştığı halde gözü bir türlü doymuyorsa, elindeki imkanları Allah için sarf edemiyorsa, bu dünyada hep biriktirmenin, daha fazla şeylere sahip olmanın gayretinde oluyorsa, bu uğurda en önemli değerleri, en önemli vazifeleri, Allah'a kulluğu unutuyorsa, o zaman bu mal mülk ne kadar çoğalırsa çoğalsın, kişinin sadece hüsranını arttırır. Çünkü Rabbimiz her nimetten insanları hesaba çekeceğini bildirmiştir. Nimet ne kadar çoksa külfeti de o kadar çoktur, hesabı da o kadar çoktur. Bu dünyada insanın sahip olduğu şey, yediği, içtiği, giyip kullandığı, bir de ahirete önceden gönderdiği sermayesidir. Bunun dışındaki her şey, fazlalık olan, birikmiş olan her şey bu dünyaya kalacaktır ve insanlar bu dünyada kalıp başkalarının malı olan bu eşyalar için gece gündüz hayatlarını mahvederler ve ahirette de böyle bir servetin hesabını vermekle karşı karşıya kalırlar. O yüzden en güzel mal Allah yolunda sarf edilen, helalden kazanılıp helale harcanan, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların yüzünü güldüren maldır. Yoksa bu dünyada insanın milyarlarca, trilyonlarca mala mülke sahip olması hem saklama açısından, muhafaza açısından hem de vebal açısından sadece insanın ahiretini karartır. Rabbimiz bize rızkımızı helalinden nasip etsin. Helalden kazandığımızda istifade etmeyi, dünyamızı ve ahiretimizi mamur etmeyi nasip etsin. Üzerimizde hak sahiplerinin hakkının bulunmadığı servetler nasip etsin. O servetleri tıpkı Hazreti Ebubekir gibi, tıpkı Hazreti Süleyman gibi Allah yolunda kullanmayı nasip etsin. Bizi sahip olduğumuzla rızıklandırsın. Bizi sevdiğimiz şeylerin Allah için olmasıyla mükafatlandırsın. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu duayla noktalamış olalım. İnşallah gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.